Ayrım 14.
Ana babayla birlikte tavla, kağıt, satranç ve başka oyunların oynandığı, gülüşüp söylendiği ev gittikçe azalmaktadır. Koşuşturma ve kargaşa içinde duygu paylaşımına, birbirini anlamaya, dinlemeye zaman kalmıyor. Aile sanki aile değil de akşamları aynı çatı altında toplanan pansiyonerler topluluğudur. Kimi aileler birlikte tatile çıkamayacak kadar birbirinden kopmuştur. Günümüzün hızlı yaşam koşullarında özellikle babalarla gençler birbirinden uzaklaşıyorlar. Birlikte bir yürüyüş, birlikte araba yıkamak, bir şey onarmak babalarla oğulları yaklaştıracak fırsatlardır. Babalar gençlerin olumlu davranışlarını övmeli ve desteklemelidirler. Ancak övgüde ölçüyü kaçırmamak da, eleştiri de ölçüyü kaçırmamak gibi önemlidir. Aslan oğlum, senden üstünü yok, ne de olsa babasının oğlu gibi abartmalı övgüler, gencin benlik kaygısını pek desteklemez. O kendisinden en iyi, en üstün olmadığını biliyordur. Bunun yerine yaptığı işin beğenildiğini duymak onu daha çok sevindirirdi. Oğlunun yazdığı şiiri "Sen bir dahisin" diye göklere çıkarmak yerine "Duygularını çok iyi ifade etmişsin" demek daha gerçekçi, hem de destekleyici, geliştirici bir övgü olur. Eleştirirken "Senin doğru dürüst yaptığın bir şey var mı?" gibi toptan küçümseyici bir tutumda gencin yanlışını düzeltmesine değil, ne yapsam beğendiremiyorum diye boş vermesine neden olur. Gençler aykırı düşünce ve görüşleriyle kimi zaman ana babaları kızdırırlar. Onlarla uzun uzun tartışmaya girişir, bildiklerinden şaşmazlar. Analık babalık hakkını kullanarak genci susturmak, terslemek onun oyununa gelmek olur. Bu durumda kazanan ana baba değil gençtir. Daha yaşın ne başın ne. Ne bilirsin ki böyle yüksekten atıyorsun? Sana mı kalmış düzeni değiştirmek gibi çıkışlar hiçbir şeyi çözmez. Genci iğreti görüşlerinde büsbütün sarılmaya zorlar. Aslında böyle konuşmalar gençle ana babanın yaklaşması için bulunmaz fırsatlardır. Genç doğru düşünmeyi tartışarak öğrenir. Ancak ana baba tartışmadan yenik çıkmak korkusuyla davranırlarsa iletişim kopar. Genci dinlemek çoğunlukla yeterlidir. Arada bir sorularla gence düşüncesindeki boşluklar, tutarsızlıklar gösterilebilir, o konu üstüne daha çok kafa yorması sağlanabilir. Varlıklı bir babanın oğlu solcu düşüncelerle babasının karşısına çıktığı zaman babanın en yanlış tutumu öfkelenip şöyle bir tepki göstermek olurdu. Baba parasıyla gez eğlen, babanın arabasından inme, sonra da karşıma geçip solculuk tasla, yıkıl karşımdan. Bu çağda ana baba ile gençlerin en az yaptıkları şey sohbettir, söyleşidir. Konuşmalar ya tek yanlı öğüt verme ya da çıkmaza giren tartışmalar biçiminde olur. Suçlamaya geçmeden dinleyebilmek, tepki göstermeden anlamaya çalışmak birçok sürtüşmeyi önleyebilir. Ne yazık ki bunu başarabilen ana baba sayısı azdır. Genç meydan okur gibi davranıyorsa bu ana babayı küçümsediği için değil, kendini kanıtlamak içindir. 5 yaşındayken çocuk babasını en güçlü, en bilgili ve hiç yanılmaz kişi olarak görür, neredeyse tanrılaştırır. 15 yaşına gelince onu tahtından indirmek ister. Bu çağda her şeyi bilen, hiç yanılmaz bir baba kadar genci sıkan bir şey yoktur. 20 yaşına doğru genç babasını olduğu gibi görmeye başlar. Gülmece yazarı Mark Twain bu gerçeği çok güzel dile getirmiş. Ben 15 yaşındayken babamı çok bilgisiz sanırdım. 25'ime geldiğimde babamın geçen 10 yılda ne çok şey öğrendiğini görerek şaştım. Ana babaların şunu unutmamalarında yarar vardır. Çocuklukta ana baba arasında saygı ve sevgi kurulmuşsa, gençlik çağının çalkantısı durulduktan sonra aynı sağlıklı ilişkinin yeniden kurulması zor olmaz. Gersild, ana baba ile gençler arasındaki sürtüşmenin abartılmamasını, İlişkilerin olumlu yönlerinin gözden kaçırılmamasını vurgulayarak diyor ki, bir arada yaşayan insanların ara sıra sürtüşmesi kaçınılmazdır. Her sağlıklı ailenin bir anlaşmazlık ve çatışma payı vardır. İyi bir ailenin herkese sağladığı olanaklardan biri de kötü sonuçlardan korkmadan içini dökebilmesi, duygularını açığa vurabilmesidir. Herkesin kendi evinde olduğu gibi görünmek ve doğal olarak davranma özgürlüğü olmalıdır. Genç başına buyruk davrandığı, evden sıkıldığı zaman bile onun için ailenin önemi azalmamıştır. Ev onun için denize açıldıktan sonra geri dönüp sığındığı bir limandır. Her şeyin belirsiz ve değişken olduğu bir çağda genç evini bir üs gibi kullanır. Orada dilediği gibi çocuklaşabilir, yakınabilir, nazlanabilir. 2. Gençler, öğretmenler ve okul. Öğretmenler. Gençler için okul hem öğrenim ve arkadaşlık yeri hem de öğretmenlerle yeni ve değişik ilişkiler kurulan toplumsal bir ortamdır. İlkokul çocuğu büyük ölçüde edilgin bir öğrenci durumundadır. Oysa ortaokuldan başlayarak gençlerle öğretmenler arasında etkin bir iletişim doğar. Gençlerin tutum ve davranışları, bağımsızlık girişimleri, öğretmen-öğrenci ilişkisine değişik bir nitelik kazandırır. Çocuk ailesinin bir uzantısıdır ve böyle olmaktan mutludur demiştim. Oysa ortaokul ve lisede okuyan bir genç, kendisini ayrı bir varlık olarak görmek ve göstermek çabasındadır. O artık falanın kızı, filanın oğlu olarak değil, kendi başına kişiliği olan biri olarak tanınmak ister. Ailesinden dolayı değil, kendi yetenekleriyle, başarısıyla ve kişilik özellikleriyle beğenilmek ve kabul görmek ister. Bu bakımdan okul ortamı hem etkilendiği hem de başkalarını etkileyebildiği bir toplumsal ilişki ortamıdır. Genç orada bir süre için yatsıdığı ana babasının yerine geçecek yetişkin örnekleri bulur. Hayranlık duyduğu bir öğretmen bu geçiş döneminde ona dayanak olur. Ana babasıyla kopardığı iletişimi okulda sürdürebilir. Kendine yeni özdeşim örnekleri yaratır. Öğretmen de gence değer veriyorsa genç mutludur. Onun kişiliğinden kendi benliğine olumlu özellikler katar. Bu özdeşim örnekleri ana babanın bıraktığı boşluğu bir süre doldurmaya yeter. Kimi gencin öğretmene karşı beslediği hayranlık çok duygusal bir nitelik alır. Genç kız erkek öğretmenine romantik sevgiyle bağlanabilir. Genç erkek de ilk gençlik aşkını hayran olduğu bir kadın öğretmenine yansıtarak yaşayabilir. Aslında gençler bu çağda ana babalarını beğenmedikleri gibi öğretmenleri de güç beğenirler. Ya olduklarından daha iyi bulur ya da olduklarından daha olumsuz olarak değerlendirirler. Kimini acımasızca eleştirir, kimini de göklere çıkarırlar. Duygusal davranırlar ama çoğu eleştirileri yerindedir. Başka bir deyişle genç insan tanımaya, insan seçmeye başlamıştır. İlkokul öğretmenine söz söyletmeyen çocuk ortaokula geldiğinde öğretmenlerini kıyasıya çekiştirir, ana babasının başını şişirir. Hayran olduğu öğretmeni ise ana babayı örnek olarak gösterir, ondan başka öğretmen tanımaz. Genç kendine seçtiği bu örnek dışındaki öğretmenleri olduklarından daha değersiz bulur. Gençlerin öğretmenlerden kendilerini örnek seçebilmeleri çok olumludur ve ancak öğretmenlerle gençler arasında bir yakınlaşma ortamı varsa gerçekleşebilir. Değer verilen öğretmenlerce beğenilmek ve desteklenmek ana babanın övgüsünden çok daha önemlidir. Çünkü bu kendi başarısıdır, ana babasından ayrı bir kişi olarak tanınması demektir. Örneğin bir spor öğretmeni genci yetenekli buluyor ve ona özel bir ilgi gösteriyorsa genç bundan büyük bir gurur duyar. Bu durum aynı zamanda gencin arkadaşları arasında saygınlığını artırır. Genç öteki derslerini sermek pahasına kendini spora verir ya da bir edebiyat öğretmeni yazı yazma yeteneğini beğenir ve desteklerse genç bundan büyük sonuçlar çıkarabilir. İleride ünlü bir yazar olmayı düşleyebilir, kendini geliştirebilir. Gençle öğretmenler arasında kişisel ilişkilerden doğan yakınlıklar gencin ileride seçeceği mesleği belirleyebilir. Başarılı olmuş insanları okul yıllarında çok etkileyen, onları yönlendiren bir öğretmeni vardır. Gencin yeteneğiyle seçmek istediği meslek her zaman çakışmaz. Genç, birçok meslek içinden en başarılı olacağına değil, gözüne en parlak görünen, günün modası olan bir mesleğe özenebilir. İyi bir öğretmen doğru seçim yapmasına yardımcı olabilir, genci yönlendirebilir. Öğrenci ve öğretmen arasında ders dışında yakınlaşma, söyleşi ve diyalog yoksa böyle olumlu sonuçlar doğmaz. Öğretmenin bir ders ve not makinesi olduğu durumlarda gençler öğretmene sokulamaz. İletişimin olmadığı bir yerde öğretmen erişilmez ve korkulan bir yaratık olmaktan ileri gidemez. Özellikle lise yıllarında gençlerin özel ilgi alanları iyice belirir. Genç, belli derslere çok daha ağırlık verir, sevdiği derslere daha çok çalışır. Sevdiği öğretmenin dersini öne alır, sevmediklerini boş verebilir. Lise yıllarında kız öğrenciler daha düzenli çalıştıkları halde erkek öğrencilerin başarılarında konulara göre iniş çıkışlar olur. Genç sevdiği konular dışındaki dersleri gereksiz bulur. Fen konularında başarılı bir öğrenci, sosyal bilgileri küçümserken edebiyata yatkın bir öğrenci, fen derslerinin alınması gerekli acı bir ilaç gibi görür. Öğrencisini fen konularında destekleyen bir öğretmen onu bir edebiyat öğretmeninden daha kolay etkileyebilir, edebiyatın önemini kabul ettirebilir. Bir tarih öğretmeni sınıfın çalışkan öğrencilerinden birinin tarih dersine çok ilgisiz olduğunu gözlemişti. Öteki dersleri iyi ve iyinin üstündeyken tarih dersinden hep kırık almasını anlayamamıştı. Gençle bu konuyu özel olarak konuştuğunda şu gerçeği ortaya çıkarmıştı. Gencin babası tanınmış bir tarihçi, bir üniversite öğretim üyesiydi. Gençle babasının arası gergindi. Genç babasıyla çatışmasını okula, tarih dersine yansıtıyordu. Bir bakıma babasının dersini önemsemeyerek ondan öce alıyordu. Öğretmen bu gerçeği öğrendiğinde gencin kendisine ve dersine karşı tutumunu değiştirmeyi başarmıştı. Kimi zaman da genç çok yetenekli olduğu halde öğretmeni sevmediği için belli bir dersten soğuyabilir, geçecek not almakla yetinebilir. Gençler sert bir öğretmene de hayranlık duyabilirler. Yeter ki öğretmen tutarlı davransın, onur kırıcı sözler söylemesin ve hak yemesin. Kimi ciddi öğretmenler vardır ki öğrencilerce öğrenci babası olarak çok tutulur ve sevilirler. Gevşek davranan, sınıfta belli bir düzen kuramayan bir öğretmeni, bu öğretmen hoşgörülü ve anlayışlı olsa da gençlerin saygısı olmaz. Aslında öğretmenlerin çoğu gençlerce birçok özelliğin bir karışımı olarak değerlendirilir, algılanırlar. Öğretmenler ya korkutan, güçlü, onların yazgısını elinde tutan baskıcı düşmanlar veya tiranlardır ya da daha bilgili, olgun, deneyimli kahramanlar ve örnek insanlardır. Ara sıra arkadaş, ağabey ve abladırlar. Gençler öğretmenleri bu üç kümeden birine yerleştirir ya da aynı öğretmeni zaman zaman bir rolden çıkarıp öteki role sokabilirler. Genellikle gençler ana babalarına karşı takındıkları olumsuz tutumu ve erişkinlere karşı besledikleri genel kuşku ve güvensizliği öğretmenlerine aktarırlar. Kimi zaman anlayışlı ve ilgili bir öğretmen bile gençlerin tepkilerine hedef olmaktan kurtulamaz. Öğretmenlerin öğrencileri nasıl algıladıkları da önemlidir. Çoğu kez öğretmenler de öğrencileri bilinçli ya da bilinçsiz olarak basma kalıp kümelere sokarlar, ön yargılarıyla davranırlar. Birçok öğretmen için gençler not korkusu ve baskı olmadan çalışmayan haylazlardır. Onlara karşı sürekli tetikte durmak gerekir, yoksa gevşeyip kaytarırlar. Onlarla içli dışlı olmak tehlikelidir, hemen şımarır, öğretmenin hoşgörüsünü kötüye kullanırlar. Doğrusu onlarla belli bir ara koyarak, ciddi bir ifade takınarak kürsüden konuşmaktır. En küçük bir laubali davranışa göz yumulursa insanın başına çıkar, hemen cıvıtırlar. En iyisi sürekli gözdağı vermek, not korkusunu canlı tutmaktır. Arada bir elebaşları yola getirmek tüm sınıfa örnek olacağı için gereklidir. Orta öğretimde görev yapan öğretmenlerin de pek çok sorunları olduğu bilinen bir gerçektir. Öğretmeni ve öğrenciyle sağlıklı ilişkiyi olumsuz olarak etkileyen sorunlar sıklık ve önem sırasına göre bir araştırmada şöyle dizilmektedir. Aylık gelirin yetersizliği, ana babalarla görüşme çokluğu, okulu sevmeyen ya da donuk zekalı öğrencileri okutmak zorluğu, öğretim yükünün ağırlığı, kalabalık sınıflar, uyumsuz gençlerle uğraşma sorunu, aile sorunlarının öğretimi engelleyici etkisi, öğrencilerin olgunluk düzeyinin değişik oluşu, disiplin sorunu ve sorunlu velilerle uğraşma zorunluluğu, toplumun istemleri, beklentileri. Sorunlar böylece uzayıp gidiyor. Öğretmenler çok yetenekli öğrencilerle yeteri kadar ilgilenememeyi de bir sorun olarak belirtmişlerdir. Yeni eğitim anlayışı ve yöntemleri bir sorun olarak 25. sırada yer almaktadır. Ayrıca bu sözü edilen araştırmanın Türkiye'de değil çok varlıklı bir ülkede ABD'de yapıldığını belirtmek gerekir. Türkiye'de böyle bir araştırma yapıldığını sanmıyoruz. Yapılsa öğretmenlerin çok daha çetin koşullarda çalıştıkları ortaya çıkardı. Amerikalı bir öğretmen ülkemizdeki bir öğretmenin aylık gelirini duysa, öğretim koşullarını yerinde görse kendi durumundan hiç yakınmazdı. Açıktır ki kişisel sorunlar altında ezilen bir öğretmenden en üst düzeyde öğretim beklenemez. Hele öğrencileriyle ayrı ayrı ilgilenmesi, onlarla ders dışında da ilişki kurması istenemez. Öğretmenlerinde ruhsal sorunları ve kişilik bozuklukları olması doğaldır. Çünkü öğretmenler kişilik ve ruh sağlığı yönünden bir elemeden geçmezler. Öğretmenlik belgesi alan her yüksekokul çıkışlı genç öğretmen olabilir. Öğretmenler arasında ruhsal sorunların daha çok olduğunu söylemek istemiyoruz. Ancak uyumsuz ve dengesiz bir öğretmenin öğrencileri olumsuz etkileyebilmesi nedeniyle öğretmen seçimi her meslekten daha önemlidir. Öğretmenlerin tüm ekonomik sorunları ve okul koşulları birden düzeltilemeyebilir. Ancak uyumsuz ve dengesiz kişilerin öğretmen olarak tutulması gerekmez. Bir araştırmaya göre incelenen 300'e yakın öğretmenden %13'ü öğretmenlikte bağdaşamayacak ölçüde uyumsuz ve dengesiz bulunmuştur. %20'si az uyumsuz, çoğunluğu oluşturan %67'si öğretmenlik açısından uyumlu ve yeterli bulunmuştur. Ayrıca şu noktayı da vurgulamak gerekir. Öğretmen olarak uyumsuz ve başarısız bir kişinin başka bir işte daha uyumlu ve başarılı olma olanağı vardır. Kalabalık bir sınıfta kabına sığmayan gençlerle anlaşabilmek, sağlıklı bir öğretim ortamı yaratmak herkesin başarabileceği bir iş değildir. Pek çok yetenekli kişi öğretmen olarak yetersiz kalabilir çünkü öğretmenin, özellikle gençlerle çalışan öğretmenin belli bir sosyal becerisi ve yaklaşımı olmalıdır. Gençlerin yanında sürekli tedirgin ve gergin durmamalı, otoritemi yitiririm korkusuyla davranmamalıdır. Gençlere yaklaşımı ılımlı olmalı, ancak belli bir kararlılık ve tutarlılık göstermelidir. Gençlerin ruhsal durumunu tanıyabilmeli, en azından onları anlamaya istekli olmalıdır. Gençleri en olumsuz yanlarıyla değil, iyi özellikleriyle benimseyebilmeli, onlarla birlikte olmaktan zevk almalıdır. Kısacası olgun bir kişi, öğretmenliği isteyerek seçmiş bir insan olmalıdır. Bir öğretmende aranacak nitelikler listesini uzatmak kolaydır. Nitekim böyle bir listeye bakınca öğretmen mi yoksa ermiş kişi mi aranıyor diye sorulabilir. Öğretmenden ermiş kişi ya da üstün insan olmasını beklemek haksızlık olur. Onun ortalama sağlıklı ve dengeli bir kişi olması yeter. Ana baba, öğrenci ve toplumun öğretmenden çok şey beklediğini biliyoruz. Çünkü öğretmenlik sınırsız özveri mesleği olarak bilinir, öyle de kalacaktır. Ancak öğretmenden insanüstü yetenekler beklenemeyeceği gibi bir hırka, bir lokma ile yetinen bir kişi olmasını da isteyemeyiz. Öğretmenliğin saygınlığı yükseldikçe öğretimin düzeyi de yükselir. Geçim sıkıntı çekmeyen, gereksiz yönetimsel baskılar altında bunalmayan bir öğretmenin öğretim verimi elbette yükselir. Öğretmen için başta gelen mutluluk, özverisinin ve başarısının beğeni görmesidir. Araştırmalar gösteriyor ki öğretmenlikte öğretim yöntemleri öğretmenin kişisel özellikleri ve tutumundan sonra gelir. Morali yüksek, ilgili ve bilgili bir öğretmenin öğretim başarısı koşullar ne olursa olsun yüksek olur. Gençlere iyi bir öğretmende aradıkları nitelikler sorulduğunda şu yanıtları vermişlerdir. İyi bir öğretmen hoşgörülü, sempatik, neşeli ve tutumu arkadaşça olmalıdır. Bilgili olmalı, iyi öğretmeli, öğrencilerle tek tek ilgilenmeli, öğrencinin görüşlerini dinlemeli. Disiplini tutarlı olmalı ve öğrenciler arasında ayrım gözetmemelidir. Kısacası öğrenciler karşılarında olgun bir erişkin görmek istiyorlar. Disipline karşı değillerdir, yeter ki verilen ceza hakça olsun. Öğrencilerin bir öğretmende hiç beğenmedikleri nitelikler ise sinirlilik, alaycılık, terslik, katı tutum, haksız ceza ve azar, çok öğüt verme, korkutma, başarısızlığı ahlaksızlıkla bir tutma gibi niteliklerdir. Başka bir deyişle öğrencilerin öğretmenlerden bekledikleri ne gerçek dışıdır ne de haksızlık. Hiç kuşkusuz bir öğrencinin zekası, genel görünümü, sevimliliği, usluluğu, terbiyesi öğretmende olumlu bir izlenim bırakır. Öğrencinin kız olması da öğretmenin, özellikle erkek öğretmenin daha yumuşak ve hoşgörülü olmasına yol açmaktadır. Ergenlik çağında kızların daha düzenli çalışmaları ve öğretmenlere karşı uysal tutumları da bunda rol oynamaktadır. Gençlerin sosyoekonomik düzeyleri, aile kökenleri ve okulun bulunduğu yörede öğretmen tutumlarını belirleyen etkenlerdir. Yoksul ve geri bölgeye gönderilmiş bir öğretmenin öğrencilerden başarı beklentisi çok düşük olacaktır. Bu durumda öğretmen kendi kırgınlığını, bezginliğini öğrencilerine yansıtır. Onların başarısızlığını olanaksızlıklara değil yeteneksizliklerine bağlar. Beklentisi az olan bir öğretmen ise öğrencilerinden ancak düşük bir başarı sağlayabilir. Üstün başarı beklemeyen bir öğretmen bu duygusunu öğrencilerine de yansıtır, gençler de öğretmenin beklediği kadarını verirler. Böylece kısır bir döngü oluşur. Oysa coşkulu ve başarı bekleyen bir öğretmen, öğrencilerden en yüksek verimi alabilir. Gençlerin başarısını öğretmen davranışlarıyla birlikte aile ilişkileri de önemli etkenlerden biridir. Bir araştırmada aynı zeka düzeyinde ancak başarıları çok değişik olan öğrenciler ve aileleri incelenmiş, çok başarılı genç erkeklerin babalarıyla genç kızların da anneleriyle çok iyi özdeşim yaptıkları sonucuna varılmıştır. Başarılı gençlerin ailelerinin uyumlu oldukları, gençlerin bu ailelerde desteklenen, düşüncesi sorulan, kararlara katılması sağlanan, daha çok onaylanan ve güvenilen gençler olduğu görülmüş, başarısız gruptaki gençlerin ise ana ve babalarıyla özdeşimleri zayıf bulunmuştur. Bu ana babaların ya çok katı ve baskıcı ya da çok gevşek olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç gençlerin okul başarısını belirleyen en önemli etkenin yalnızca zeka olmadığını, ruhsal nedenlerin başarıyı olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğini doğrular niteliktedir. Öğretmenin kişiliği ve tutumu sınıf havasını belirleyici başlıca etken olsa da, öğrencilerin öğretmenlerine karşı tutumu ve karşılıklı iletişimleri de çok önemlidir. Öğrencilerin ön yargılı tutumunun öğretmeni nasıl etkilediğini gösteren ilginç bir deney yapılmıştır. Bir liseye konuk bir öğretmen ders vermek için çağrılır, kendisine belli bir konuyu iki ayrı sınıfta anlatması istenir. Birinci sınıfa gelecek konuk öğretmenin çok sıcak ve sevecen bir insan olduğu duyurulur. İkinci sınıfa ise kasıtlı olarak aynı öğretmenin soğuk ve sert bir kişi olduğu haberi yayılır. Banda alınan bu iki konuşma başka bir sınıf öğrencilerine dinletilerek değerlendirmeleri istenir. Gerçekten beklendiği gibi öğretmenin soğuk bir kişi olduğu aşılanan sınıfta verdiği dersin soğuk ve yavan olduğu, öteki sınıftaki dersin ise daha ilginç ve başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Konuk öğretmenin bu deneyden haberi olmadığı düşünülürse dinleyicinin ön yargılı tutumunun öğretmenin başarısını değiştirebildiği sonucu çıkar. Bu deney kimi okullarda adı çıkan öğretmenlere karşı gençlerin ön yargılı davranışlarını açıklamaktadır. Böyle bir öğretmenin sınıfındaki öğrenciler ön yargıları nedeniyle gergin ve tedirgin olmakta, bu da öğretmenin sınıfla sıcak ve yakın bir ilişki kurmasını engellemektedir. Öğretmen de bu gerginliğe ve ön yargılı tutuma bilinçsiz olarak tepki göstermektedir. Sınıfın ortalama başarısı öğretmenin de başarısının bir ölçüsüdür. Ancak en çok sınıfta bırakan ya da herkese pek iyi veren bir öğretmen de en başarılı öğretmen sayılmamalıdır. Ne yazık ki ülkemizde notu en kötü öğretmene genellikle başarılı öğretmen gözüyle bakılır. Bir sınıfın başarısı not ortalamasıyla değil, standart başarı testleriyle daha kolay ölçülebilir. Zeka ortalaması düşük bir sınıfta da öğretmen başarı düzeyini yükseltebilir. Ancak bu sınıfın sınav başarısı yeterli olmayabilir. Öğretmenin öğretmen ve insan olarak değerlendirmesini ne müfettişler yapabilir ne de okul yöneticisi. Bunu en doğru biçimde yapabilecek öğrencilerdir.